Ayrım 43.
Muhalefet meclisindeki ideolojik politik tartışmalarda sosyalizmin teorik sorunları akademik olmayan, emekçileri her bakımdan iktidara hazırlamaya yönelik politik bir içerikte ve somut bir çerçevede ele alınabilir. Teorinin yeniden üretimi, karşılaşılan tıkanıklıkların aşılabilmesi için kolektif bir çözüm ortamı yaratılabilirse, bu konular meclisin kendi bünyesindeki uzman komisyonlarında, meclise paralel araştırma inceleme enstitülerinde ve hatta ortak teorik yayın organlarında ele alınarak çözümleri derinleştirme imkanları yaratılabilirse. Üçgen kuralında sözünü ettiğimiz bilim, ideoloji, politika ya da teori, ideoloji, pratik ya da çözümleme, ideoloji, çözüm ilişkilerinin kurulduğu alanlardan biri neden böyle bir meclis olmasın? Eğitim görmemiş emekçilerin bilim adamlarıyla aynı kürsüden konuşabildiği, teorisyenlerin pratisyenlerle, militanlarla tartışabildiği böyle bir zemini istemek çok mu ütopik? Her şey bir yana, Türkiye'nin Marksistleri sosyalizm tasavvurunu kendi meclislerinde tartışarak enternasyonalist hareketin gelişiminde önemli bir köşe taşı olma iddiasını neden taşımasınlar? Muhalefet meclisini bilinen bir örneği model kılarak inşa etmek kolay değil. Çünkü yeni tarz bir devrim anlayışına ait yeni tarz bir örgütlenme. Ama komünün örgütlenme ilkeleri hala bir klasik. Muhalefet meclisi, eylemcilerin ve düşünürlerin birlikte olduğu komünist bir meclis, komünist bir parti değil, meclis, praksisin meclisi, yaşamayı karar sürecini ve yürütmeyi, eylem sürecini elinde bulunduran bir meclis. Öyleyse masayı da sandalyeyi de birlikte oluşturmak gerekmez mi? Politikleşmiş toplumsal devrim sürecinde her ikisini aynı anda hedefleyen bir anlayışla ve bunların çalışmasını yapmak kuralını hemen şimdi gündemin baş yerine yerleştirerek. Dev işçi. Muhalefet meclisinde herkes aynı masa etrafında ama kendi sandalyesinde oturacağına göre senin de kendi sandalyene ihtiyacın var. Kurmay çalışmasını enterkonnekte bir tarzda örgütlerken bu sandalyelerini yaratabilirsin. Dev işçi ve diğer devrimci kitle örgütlenmeleri bu ihtiyacına denk düşebilir. Dev işçi olma kuralı. Geçen yaz bu kural devrim, hemen şimdi yazısıyla kendini dayatmıştı. Böylece kuralsızlığın kurallarında en kuralsız kurallardan biri haline geldi. Dev işçi nasıl bir çözüm? Ne tür bir kural? Demokratik kitle örgütü mü? Hayır. Dar kadro örgütü mü? Hayır. Parti mi? Hayır. Cephe mi? Hayır. Gizli örgüt mü? Hayır. Yasal örgüt mü? Hayır. Sendikal örgüt mü? Hayır. Çünkü tek tek bunların hepsi ama tek başına hiçbiri. Yetkinleştiği zaman bunların hepsine ayrışacak ya da var olanlara damgasını vurarak kendisine ayrıştıracak bir militan mücadele örgütü. Devrimci kitle örgütü olabilmeyi hedefleyen bir örgüt. Lenin'in ıskrası bir kolektif örgütleyici olmuştu. Partisinin inşasında yapı iskelesi olmuştu. Bu da öyle. Lenin dergi etrafında parti kurmuştu. Sen de dev işçi sürecinde partileşebilirsin. İktidarı ele geçirmekte kullanacağın bir örgüt değil belki. Ama bu yürüyüşünde gerekli yeni tarz partileşmeni de sağlayacak araçlardan birini böyle yaratabilirsin. İradi müdahaleni bununla gerçekleştirmeye başlayabilirsin. O halde bu siyasi örgüt mü? Evet, eyleminin muhtevasına göre biçimlenecek olan bir örgüt. Dev Genç'in gibi bir örgüt. İsyanın örgütlenmesi. Kendi için bir örgüt. Yani sana ait. Senin başarabildiğin bir örgüt olmalı. Kitaplarda yazması, yaşanmış bir benzerinin bulunması hiç de gerekli değil. Sosyalizm davası uğruna yarattığın devrimci bir örgüt. Hiçbir kitapta direniş komiteleri teorisi yazmıyordu, sen yarattın oldu. Şimdi kitaplarda da yazıyor. Bugün sana bir dev işçi lazım. Emekçilerin, devrimcilerin öncülüğünde iktidar yolunda yürüyebilmeleri devrimci işçilerin eyleminin birliğinin yaratılmasından geçiyorsa, işçilerin eyleminin devrimci birliği bunu sağlayabilecekse ama işçiler ve halk kesimleri büyük ölçüde depolitizasyonun etkisi altındalarsa, depolitizasyonun kırılması gerekiyorsa, bunu kırmakla yükümlü devrimcilerdeki demoralizasyonun aşılması gerekiyorsa, kırmayı ve aşmayı ideolojik politik bir çıkışla başarabilirsin. Dev işçi politik pratik araçlarından birisi. Dün çok bilmiş sosyalistlerimiz tarafından dev gençten parti çıkarmaya kalkışmakla suçlanır idin. Bugün de dev işçiden parti çıkarmaya çalışmakla suçlanmalısın. Basit bir siyasi örgütlenmenin örgütlenelim olsun kaygısının ötesinde dev işçi gerilla tarzıyla sürdürülen siyasi örgütlenme çalışması ve çalışmanın örgütlenmesi olabilmeli. En geniş kitle çalışması için de en dar kadro çalışmasının örgütlenmesi, dev işçi bir süreç. İşçi hareketinin toplumsal muhalefetin ekseni olduğu tespitini kabul ettiğin ölçüde, bu çalışmanın semerelerini hayatın her alanında toplayabileceğini de görebilirsin. Sana bu nedenle de dev işçi lazım. Çünkü yalnız işçi hareketi için değil, bir bütün olarak toplumsal muhalefet hareketinin sıçrayabilmesi böyle bir eksen ile mümkün. Ama eksen özerk alanların dışlaması anlamında değil, ama eksen önemlidir, diğerleri önemsizdir anlamında da değil. Çünkü bugün tek bir start yetmiyorsa, böyle bir eksen etrafındaki diğer mücadele alanlarında ve her özerk alan için uygun özgül tarzıyla üreterek çok yönlü bir çıkış lazım. Muhalefet meclisi gibi dev işçi de süreç içinde oluşturulabilecek bir örgütlenme. Ama başlangıç için elbette en genel hatlarıyla bazı sorular sorabilir ve yanıtlarını bulabilirsin. İşçi çalışmasına ilişkin genel bir program üzerinde politikalar saptanamaz mı? Aslında bunlar büyük ölçüde bugüne dek sürdürdüğün çalışmalarında belirginleşmiş sayılabilir. İşçi çalışmasında girişimci ve inisiyatifli bir devrimci işçi kurmay çalışması müfrezesi ileri atılabilir. Bu öncü müfreze önce kendi hedeflerini saptayabilir. Şimdi en önemli hedef, dev genç benzeri bir devrimci işçi kitle örgütüdür. Dev işçinin yaratılmaya başlanmasıdır, devrimci işçi çalışmasıdır. Kurmay müfreze hedefe ulaşmak için genel olarak var olan engelleri, engellerin aşılması ve hedefe ulaşması için gerekli ilişki ve araçları saptayabilir. Kurmay işçi müfrezesinin bu konuda ilk yapması gereken, işçi çalışmasında öncelik verilen her yerde kendi çalışma müfrezelerini oluşturması. Ancak bunlar sayesinde önlerindeki işin tanımını somut olarak yapabilir, somut hedeflerini ve önlerindeki engelleri saptayabilir, gereken ilişki ve araçları yaratmaya girişebilir. Böyle bir çalışma genel düzeyde ve her özel durumda hangi işin kimlerle, ne ile ve nasıl yapılacağı, işçi çalışmasına ilişkin mücadele biçimlerini, somut örgüt biçimlerini, bu örgütlenmenin çalışma tarzlarını ortaya koyabilir. Devrimci işçi kurmay müfrezesi elbette bütün bu mücadele biçimlerini, örgüt biçimlerini ve çalışma tarzlarını izler, denetler ve geliştirilmesinde yardımcı olur. Örneğin dev işçi ve sendikalar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gibi. Kuşkusuz dev işçi çalışmasında, dev genç pratiğinde diyelim ki 3 ayda elde edilebilen kazanımların burada en az 3 yılda filan elde edilebileceğini hesaba katmalısın. Dev genç militanları ile dev işçi militanları kategorik olarak farklı olacaklar. Eğitim, bilinç düzeyinden, işte çalışmak nedeniyle daha sınırlı mücadele süresi ayrılabilmesine, ev bark, geçim derdi yüzünden, kurulu düzene nispeten bağlı olma gibi bir dizi soruna dek uzanan çeşitli engellerle uğraşmak gerekecek. Başka türlüsü düşünülebilir mi? İşçi çalışması yapan kurmaylar her birimde önlerine somut hedefler koyacaklarsa, hedefe ulaşmak isterken önlerine kaçınılmaz engeller çıkacaksa, bunları nasıl aşacaklarına yine kendileri bakacaklar. Hiçbir merkezi yapı ya da hiçbir teorisyen ya da hiçbir lider bunları önceden göremez, bilemez. Hiçbir program, hiçbir tüzük bu sorunu çözemez. Böylesi çözümlere ancak mücadele alanındaki müfrezeler karar verebilir. Merkezi kendiliğindencilik ancak bu şekilde aşılabilir. İşte böylesi gerilla tarzıyla somut bir hedefe ulaşılması için somut engellerin aşılması ihtiyacı somut araçlar ve somut ilişkilerin saptanmasını getirecektir. Her ulaşılan somut hedef ise bir başarıdır. İşçileri bu başarı örgütleyebilir. Çalışmanın ve örgütlemenin sürekliliği peş peşe somut başarılarla sağlanabilir. Bunun anlamı şudur. Devrimci işçi çalışması kurmayları her başarıdan sonra mutlaka yeni bir somut hedefi önlerine koymak zorundadır. Aksi halde sürekliliklerini yitireceklerini görürler. Elbette bu yoğun bir tempoda çalışmaya, dişe diş mücadeleye ve yaratıcılığa, somut hedefleri görebilme, yakalayabilme ve yaratabilme yeteneğine, gerilla olabilmeye bağlıdır. Ki bunu aparatçıklar değil, devrimciler, gerillalar başarabilir. Gerçekten de bu somut hedeflerin neler olduğu öyle hemen bilinemez. Ben bilemem, bu işin içine girmedikçe sen de bilemezsin. Ne bileyim, bir yerde işten atılmalara karşı çıkmadır, diğer yerde işçiler arasında maddi mali dayanışma sağlamadır, bir başka yerde sendikada yönetime seçilmedir. Bu hedefler görülmeden bilinemez. Bu nedenle dev işçi somut olarak nasıl olacak sorusunun asıl yanıtını ancak verili iş yerlerindeki devrimciler bilebilir. Çünkü bu devrimciler önlerindeki somut hedefleri nasıl yakalayabilirlerse, dev işçi işte bu nasıl sorusu ile bulunan somut çözüme göre ve bu çözümün gerektirdiği araç ve ilişkilere göre biçimlenebilir. Devrimci kitle örgütleri. Peki sen işçi çalışmasında yer almıyorsan, buna imkanların da el vermiyorsa, ama geçmişinde de herkes öğrenci ve herkes dev gençli değildi ki. O halde sen yeter ki devrimci ol, sosyalist ol, dev işçiyle berabersindir. Sen öğrenciysen dev gençlisindir. Mahallende yoksul gençleri örgütleyen dev gençlisindir. Burada lütfen gecekonduları değerlendirirken yoksul gençler hakkında yaptığımız tespitleri unutma. Dev işçi denli önem taşıyan isyan dinamiği bugün diğer kent yoksullarında ve özellikle en dış çemberdeki gecekondularda yaşayan asi yoksul gençlerde kaynıyor. Yok sayılan bu gençlerin yok sayılan özlemlerini sen var edemez misin? Üstelik yoksul dev genç müfrezelerini yoktan var etmeyeceksin ki, sadece bu müfrezeleri bulundukları yerlerde keşfedebileceksin. Ahmet Kaya ve şeriatçılar keşfetmişler bile. Özellikle gecekondularda halkın muhalefet evlerini örgütleyensindir. Memursan, öğretmensen, sendikal örgütlenmenin önündesindir. İnsan hakları savunucularıyla birliktesindir. Enterkonnekte politik faaliyetin müfrezelerini oluşturmakla yükümlüsündür. Diğer bütün devrimci kitle örgütlenmeleri bakımından da benzer sorulara verdiğin yanıtlarla her alandaki politik faaliyetleri ele alabilirsin. Her muhalefet alanındaki öncü kurmay çalışması müfrezeleri işin tanımını, hedefin ve engellerin tespitini yapabilir. Engellerin aşılması ve hedefe ulaşılmasında gerekli ilişki ve araçların yaratılmasına girişebilir. Bütün bunların ışığında mücadele biçimini, somut örgütlenme biçimini ve buna bağlı özgür çalışma tarzını belirleyebilir. Demokratik Kitle Partisi. Sen de bir yasal partiye ihtiyaç olup olmadığını tartışıyor musun? Durup dururken bu konu aklına düşmediğine göre, yoksa tartışmalarını 20 Ekim seçimlerinde ortada duran olanaklardan yararlanılması fikri mi canlandırdı? Yoksa asıl olarak başka etmenler mi? Kimileri yasal zeminin esas alınarak bütün faaliyetin böyle bir parti ekseninde gerçekleşmesini ve diğer faaliyetlerin buna bağlı geliştirilmesini düşünüyormuş. Sosyalizmin kuruluşunda kitlesel katılım her şeyden önemli. Bu çok ciddi bir düşünsel, kültürel birikimi gerektiriyor. Söz gelişi bir kriz anında galeyana gelmiş kitlelere önderlik ederek iktidarı ele geçiren sosyalist bir örgütün iktidarı izleyen aşamalarda yeterince başarılı olacağına inanmıyorum. Bu kültürel birikim ancak sosyalizmi organikleştiren bir kitle partisinin varlığıyla, tabii toplumdaki başka demokratik, kitlesel hareketlerle birlikte gerçekleşebilir. Türkiye gibi bir toplumsal yapıya sahip bir ülkede organikleşme ancak legal ve barışçı bir sosyalist çalışma ortamında mümkündür. Murat Belge, Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek, sayfa 9. Sen de sosyalizmi organikleştiren bir kitle partisini ancak ve ancak legal ve barışçı bir sosyalist çalışma ortamında mı mümkün görüyorsun? Sosyalist çalışma ortamının illa de jure, legal olmasında ısrarlı mısın? Böyle bir ortamı de facto, fiili, devrimci çalışmanla yaratamaz mısın? Ama bunları sosyalizm, devrim ve örgütlenmenin kurallarını tartışırken konuşmuştuk. Tekrarlamanın anlamı yok. Burada belki tekrar tekrar üzerinde durulmasında yarar olan soru şudur. Nedir meşruiyet? Bu legalite ile sınırlı mıdır? Böylesi legalite fetişizmi yaratmaz mı? Peki yasalar meşru mudur? Bak şimdi, tam da yaşadığın şu dönemde bugüne dek 141-142'ye uymamak suçtu. Ama 141-142 artık meşruiyeti hiçbir biçimde savunulamaz hale geldiği için koyanlar tarafından kaldırıldı. Kürtçe konuşmak da yasalara aykırı idi. Meşruiyeti savunulamadığı için bu da kaldırıldı. Kaldırıldı da ne oldu? Sorusunun anlamlı yanıtları bir yana kaldırıldı işte. Kontrpolitika gereği de olsa kaldırıldı. Bugün herkes bir yandan anayasaya uymak zorunda. Ama şimdi iktidar sahipleri bu anayasa değişsin diyor. Sen ne yönde tercih kullanacaksın? De jure mi, de facto mu? Öte yandan meşruiyetini yitirmiş bir yönetime karşı direnmenin meşru bir hak olduğu insan hakları beyannamesinde yer alıyor ve seni TCK'ya mahkum eden devlet buna imza atmış durumda. Bu beyanname Meri hukuk hiyerarşisinde iç hukuktan daha yukarıda. En genel anlamıyla devrim meşruiyetini yitirmiş yönetime, sisteme, toplum düzenine karşı çıkma hakkından kaynaklanmıyor mu? İşte bu tür binlerce paradoks varken sen de facto tercihlerine mecbursun. Meşru olmayan bir yönetim, meşru olmadığını kabul ettiği yasalarla bir ülkeyi yönetmeyi sürdürüyorsa, senin de meşruiyet eşittir yasallık demen tuhaf kaçmaz mı? Kimileri de bunun bir seçim partisi ve benzeri şekliyle var olan yasal olanaklardan yararlanmada, kitleselleşmede yaratacağı imkanların değerlendirilmesinin ya da bir siyasi dernek kimliğiyle var edilmesinin daha elverişli olduğunu ileri sürüyormuş. Sol hareketteki dağınıklık ortamında kendi bünyelerinde de dağınık olan, güçsüz olan farklı sol çevreler bir araya gelemiyor. Sanki bir araya gelmeleri için mecalleri yok. Bir araya gelebilmeleri için de güçlü olmaları gerekiyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi kurallar doğruysa, güçsüzlerin birleşmesi mantıken daha güçlü bir durum ortaya çıkarmalı. Oysa gerek sol hareketin tarihsel gelişimi, gerek politik tercihlerdeki farklılaşmalar, bu güçsüzlerin bir araya gelişini engelleyen verili koşullar arasında yer alıyor. Peki birleşmeye niyetli olmak yeter mi? Niyetli olanlar birleşebilmek için önlerinde ciddi engel göremeyenler, zaten partilerinde, kurultaylarında, bloklarında, platformlarında bir araya gelebiliyor. Ama bu bir araya gelişler henüz solun birleşmesinden ziyade saflaşmadan önceki bir ayrışmaya denk düşüyor. Birleşebilmek için ayrılıklar netleşiyor. Böyle bir ayrışma muhafazakarlığı ve yeni tarz devrimciliği tanımlayacak olsa ne güzel. Oysa çoğu kez biliyorsun, birleşmek için yola çıkanlar içinde yeni ve tuhaf ayrılıklar oluşuyor. Görünen şu, farklı çevrelerin çoğundaki genel özellik henüz birleşme yönünde adım atabilmek için dahi güçlerinin olmaması. Bu anlamda da güçlenmeleri gerekiyor. Belki de önce herkesin kendi sandalyesine bu nedenle de ihtiyaç var, ortak masa etrafında oturabilmek için. Sol hareketteki her grup, örgüt, parti, çevre, hareket kendi iç sürecindeki birliği sağlama yönünde göstereceği çabayı, sol hareketin birliğini sağlama çabasıyla bir ve aynı görebildiği ölçüde, kendi özel sürecindeki ve solun genel sürecinde somut konularda buluşabilme imkanlarını değerlendirmekten başka çıkış yolu bulabilir mi? Belki de önce ortak bir masaya bu nedenle de ihtiyaç var, sandalyeleri işlevli kılabilmek için. Ama yasal bir parti şimdi kimilerine sandalye, kimilerine masa olabilir mi? Solun birliği adına ortaya çıkan kimi çevreler, halk adına, emekçiler adına kurdukları bir yasal parti bünyesinde solu da birleştirebileceklerini umuyor. Hatta ve hatta bunlardan kimileri Leninizme lanet yağdırırken sınıfı yukarıdan aşağı örgütlemenin elitizm olduğundan, devrimciler örgütü kurmanın fesatçılık olduğundan dem vururken kendileri de aslında birer tek bacaklı Leninist olmanın ötesine gidemiyor. Profesyonel devrimciler örgütü olan parti anlayışına itiraz ederken, bu kez kendi aralarında bir araya gelip profesyonel aydınlar örgütü kurmaktan başka iş yapmıyorlar. Demokrasiden ve katılımdan söz ediyor, demokrasiyi ve katılımı yalnızca kendileri temsil ediyorlar. Elitizm nedir? Lenin mi elitist? Bu tür profesyonel aydınlar örgütlerinin kendilerini parti olarak tanımlaması ve dayatması, aydınlarımızdaki tuhaf bir parti fetişizminden kaynaklanıyor olabilir. Bu işler parti olmadan olmuyor kardeşim. 20-30 yıldır partileşme süreci bitmeyecek mi? Ne zaman kuracağız partimizi? Biz parti istiyoruz, parti. Abartıyorum tabii. her ne pahasına olursa olsun adı parti olan bir çatı altında, bina içinde yan yana durma özlemi parti ihtiyacını ne ölçüde karşılayabilir bilemiyorum. Ama yine de kötümser olmamak lazım elbette. Hiç olmazsa memlekete faydalı, zararsız bir siyasi dernek daha kazanmış olmaz mıyız? Her neyse, bütün bu iyi niyetli girişimlerde ayakların zemine basmasında sayısız yarar var.